Ayrım 4.
Kaptan ağır, kafası dumanlı kadehi kaldırdı. Sağlığına Nuri Bey dedi. Hatırını kırmayacağım. Kardeşime haber salacağım. Osmanlı'ya hakaret etmesin. Kadehi dudaklarının ucuna getirdi. Sonra başındaki mendili pekleştirdi. Kapının eşiğini açtı. Fenerin ışığı şimdi bahçeye yeşil, kırmızı ışın şeritleri yayıyordu. Kaptan Mihail sakin, ağır ağır ardına bakmadan dış kapıya doğru yürüdü. Ortalık iyice kararmıştı. Büyük kale akşam yemeğini yemiş, uyukluyor, üşüyor, birer birer pencerelerini kapatıyordu. İstavrozunu çıkarıyor, yatmaya hazırlanıyordu. Sokaklardan tek tük gecikmiş aceleciler geçiyor, bir iki sevdalı kapalı pencerelerin altından ışık sızan alçak evlerin önünde volta atıyor, içeriden konuşmalar duyuluyordu. Kimi evlerde konuklar da vardı. Fukara pulalar kapılarının arkasında ayakta beklemekten yorulmuşlar, üşümüşlerdi. Kaptan Mihail çok gecikmişti. Karanlık adam akıllı bastırmış, abileri de eve dönmüş, hep olduğu gibi keyifsiz, sıkıntılı, sessiz, sofra kurulmuş, bir iki çift laf da edilmişti. Yarına ne pişirilecekti? Kömür de bitmişti kömürlükte. Zeytinyağda bir damla bir şey kalmıştı küpün dibinde. Gaz desen o da öyle. Aristoteles unutmasındı, bunları tedarik etsindi. Bir yandan konuşuyor, bir yandan sofrayı topluyor, bir yandan da akşam ada çayını hazırlıyorlardı hazım için. Uzun geceliklerini giyiyorlar, istavrozlarını çıkarıyorlardı. Ama gene de akılları karşıki yeşil konak kapısındaydı. Kaptan Mihail evine gitmek için en uzun yolu seçti. Bu gece dört duvar arasına sığmayacağını anlamıştı. Yüreği içinde kabarıyor, taşıyordu. Koca gövdesine sığmıyordu bu yürek, ne de evine. Sanki birden koca büyük kale ufalıvermiş de kaptanı içine sığdıramaz olmuştu. Yürümeye başlamıştı. Evler, sokaklar, insanlar onu boğacak gibiydi. Büyük büyük adımlar atıyor, dişlerini sıkıyordu. Sanki ardından kovalayan vardı. Büyük caddeye girdi. Sessizlik. Bir iki gaz feneri fersiz kırmızı bir aydınlık saçıyordu kaldırımların üstüne. Pazar yerini geçti. Bir Türk aşçısı daha kapamamıştı dükkanını. Bir kahve, bir iki de taverna henüz açıktı. Birinin kendisine seslendiğini duydu. Galiba kaptan Poliksingis'ti. Adımlarını sıklaştırdı, oradan adeta sıvıştı. Paşa kapısına vardı. Venedik aslanlı mermer çeşmenin önünde durdu. Başını kaldırıp büyük çınara baktı. O uğursuz ağaca yaklaştı. Kimsecikler yoktu çevrede. Stavros çıkardı. Tanrı kemiklerini aziz eylesin diye mırıldandı. Yakında kavuşuruz inşallah, atalarım benim. Bu gürbüz çınar ağacının dallarını kuşaklar boyu paşalar, baş kaldıran Hristiyanları astırmışlardı. Yaz kış bu ağacın kalın dallarına yağlı ilmikler atıp alesta tutarlardı dar ağacı yerine. Hristiyanlığım aşkı için diye mırıldandı. Gecelerden bir gece baltayı kapıp devireceğim şu uğursuz çınarı. Allah kahretsin. Öfkeyle ihtiyar çınara baktı. Osmanlı görmüş gibi oldu. Yeniden yürümeye başladı. Daracık uzun bir sokağa daldı. Üç kemerlere çıktı. İncin yoktu. Gömleğinin düğmelerini çözdü. Boğuluyordu. Soludu, çevresine bakındı. Uzakta, kuzey yönünde deniz uğuldamaktaydı. Çevrede tepelerin mavi-siyah karışımı donuk çizgileri. Yuhtas, Selena, İpsiloritis dağları. Yükseklerde, gökyüzünde yıldızlar ateş ateş. Bir iki volta attı, bir aşağı bir yukarı hızlı hızlı beygir gibi soluyarak. Kaleyi çevreleyen hendeğe dek uzandı sonra. Issız bir tabyaya çıktı, bir iki kulübe görünüyordu çevrede. Burası miskinler köyüydü, cüzzamlılar köyü. Daha alçaklarda deniz hizasında bir başka tabya vardı. Yedi balta tabyası. Bundan 200 yıl kadar önce Osmanlılar buradan hücum edip büyük kaleyi almışlardı. Hücumda kullandıkları baltalardan yedisi hala bu tabyada çakılı duruyordu toprağa. Körfez'de ıssız Diya Adası bir deniz kaplumbağası gibi kımıldanıyordu sisler içinde. Ardından kadın sesleri, ipekli hışırtıları duyuldu. İhtiyar bir Türk göründü iki büklüm, elinde kocaman bir fener vardı. Ardından çarşaflarına bürünmüş, peçeleri kalkık iki hanım geliyordu konuşarak. Gece yine mis kokusu dolmuştu. Kaptan Mihail yekindi. Bu gece tüm şeytanlar peşime düşmüş benim diye homurdandı. Başını çevirdi kadınlara bakmamak için, uzaklara doğru, denizden yana. Tüm şeytanlar, ama istedikleri olmayacak. Şimdi evine dönmek istiyordu bir an önce, ama evdekilerden hiçbiriyle karşılaşmak istemiyordu. Ayak seslerini duyacaklardı, öksürecekti, geldiğini anlayıp sıvışacaklardı, saklanacaklardı. Kapıyı yüklenerek açacaktı, tek başına kalacaktı. Ne karı, ne çocuklar, ne köpekler, bir başına. İşte o zaman da kararını verecekti. Karısı Katarina ile kızı Renyo tavanda asılı lambanın altında büzülmüş onu bekliyorlardı. Arkalarında duvar boyunca uzanan dar sedirin köşesinde pencerenin yanında otururdu hep Kaptan Mihal. Buraya başkası oturamazdı. Kaptan evde yokken de o köşeye ağır bir gölge gibi çöreklenir, ne karısı ne de kızı oraya yanaşmaya cesaret edemezlerdi. Kaptanın gövdesine dokunuyor gibi olurlar, ürpererek geri geri giderlerdi. Ana çorap örüyor, lambanın ışığı sıkı taranıp bağlanmış kumral saçlarını, kalem kaşlarını, dolgun yanaklarını, acılı dudaklarını, istekli çenesini yandan aydınlatıyordu yarı yarıya. Bu kadının çok garip bir tatlı yanı vardı. Tatlılık, güçlülük ve inat. Gençliğinde serve endamlı, çapkın, gerçek bir kaptan kızıydı. Erkek kardeşi olmamıştı. Babası Kaptan Ruvas'ın oğlu olmamıştı. İşte bu kız, Katarina, bir delikanlının o erkekçe havasını, oğlun tüm iyi niteliklerini benliğinde toplamıştı. Ne çare ki evlenip bir canavarın eline düşmüştü. Evliliğinin ilk yıllarında ayak diremiş ama zaman geçtikçe boyun eğmek zorunda kalmıştı. Kaptan Mihal derlerdi ona, kim başa çıkabilirdi onunla? Katerina'nın gücü tükenmiş, gevşemiş, sönüp bitmiş, yumuşamıştı. Şimdi çorap örüyordu. Örüyor, bir yandan da düşünüyordu. Tüm ömrü, yaşamı önünden geçiyor, akarsu gibi akıp gidiyordu. Ara sıra başını kaldırıp yukarılara bakıyordu. Yükseklerde, duvarda, dört duvarda, geniş siyah çerçeveler içinde 1821 ayaklanması kahramanlarının portreleri asılıydı. Demir bıyıklı ejderhalar, orta yerdeki savaşçının önünde de bir kandil yanıyordu. Katarina sessizce başını salladı. Tüm ömrü ister baba evinde, ister koca evinde olsun silahlar arasında geçmişti. Daha kızken 866 ayaklanmasında kendisi de fişeklikleri kuşanmıştı, silaha sarılmış, Osmanlı köylerini basamasın diye dövüşmüştü. Daha da küçükken bir başka ayaklanmada öteki kızlarla birlikte keşişlerin manastırlardan getirdikleri eski kitapları yırtıp fişek sarmıştı savaşçılara. İyi bilirdi Katarina barutun kokusunu, hoşuna da giderdi. Kaptan Mihal de iyiydi, tam bir erkek, o da hoşuna gidiyordu. Ama ne de olsa bir kadın için böylesine bir yaşam çok ağırdı. Ara sıra yakındığı da olurdu. Çorabı bırakıp bir daha yukarı baktı. Kanepenin üstünde eski bir taş basması asılıydı. Samson'a Filisteler tarafından işkence edilirken. Yiğit bir delikanlı, elleri, kolları, ayakları iplerle bağlı, zincire vurulmuş, ardında, çevresinde gazaba gelmiş bir zebaniler sürüsü. Kimi itiyor, kimi tartaklıyor, kimi de ucu sivri sopalarla dürtüyor, kahkahalar atıyorlar. Yüksekteki şatonun demir kafesli penceresinde gülümseyen, kurnaz, göğsü açık bir kadın, Dalila, kahkahalarla gülüyor. Katarina bütün bunları ilk kez görüyormuş gibi odanın içinde dört dönüyor, oflayıp pufluyordu. Sonunda oturup yeniden çorabı eline aldı sessizce. Kızı 15 yaşında, toz toparlak, sağlam yapılı bir kızdı. Babası gibi çatık kalın kaşları, anası gibi arzulu bir çenesi vardı. Elindeki dantelden başını kaldırıp ayaklarının dibine çöreklenmiş yatan azgın kedinin çizgili sırtını okşadı. ''Ne ofluyorsun öyle ana?'' dedi. ''Ne düşündün?'' ''Ne düşünecektim?'' diye karşılık verdi ana. ''Yaşamımı, bir de seni düşünüyordum. Güzelim, canavarın pençesine düştüğümü, zavallım. Vaftiz edilmeyen çocuğu düşünüyorum. Yukarıda uykuya yatırdığımı. Babası olacak ve yaklamasını duyup da küplere binmesin diye. Trasaki'mi düşünüyorum. Hoş, kendisine benzediği için ona toz kondurmaz ya baban olacak.'' Başını tavana doğru kaldırıp dinledi. Uyudu dedi, rahatladı yavrum. Az sonra tıpkı babası, hık demiş de burnundan düşmüş diye ekledi. Gördün mü hiç nasıl kızıyor, nasıl çatıyor kaşlarını, öbür çocukları nasıl pataklıyor, kadınlara nasıl bakıyor öfkeli Trasa kim? Renio ses çıkarmadı. Babasından korkar ama sever sayardı da. Onun her yaptığı yerindeydi. Kendi de erkek olsaydı öyle yapardı. O da oğullarını görmek isterdi kapıyı açıp evine gelince. Kızlar gözden ırak durmalıydı. 12'sine basıp da göğüsleri kabardığında babası yanına gelmesini yasak etmişti. Tam 3 yıldır görmemişti kızını. O evdeyken hep ya mutfakta olurdu ya da yukarıda odasında. Ayak seslerini uzaktan duyar duymaz sığınacak delik arardı. Kedi de kaptanın kokusunu alırdı uzaktan. O da kızın önünde koşardı kuyruğunu bacakları arasına kıstırıp. Bu böyle olmalıydı. Haklıydı babası. Renio nedenini kestiremiyordu ama haklı olmasına haklıydı babası. Ana da böyle düşünüyordu. Ama açıkça söylemezdi bunu. O da aynı şeyi yapardı. Kocasının babasının yaptıklarını. Babası Kaptan Ruvas onu kaç yıl görmemişti. 20 yaşında olacaktı. Daha evlenmemişti. Bir gece Nizami askeri evlerini basmıştı. Yaşlı kaptanı götürmek için. Vurabildiklerini vurup öldürmüştü. Ama çok kalabalıktı Nizamiyeler. Yakaladılar ihtiyarı. Avluda çevresini sarmışlardı. Büyük kaledeki paşanın huzuruna çıkaracaklardı. İşte o zaman anasıyla birlikte ortaya çıkıp babasını görmüştü son olarak Katerina. Üstü başı yırtık, perişan, her yanından kanlar akıyordu. Elini kaldırmıştı. Hoşça kalın diye gürlemişti. Üzülmeyin bre kancıklar. Hoşça kalın. Bana sık sık ruhum için kutsal koliva pişirin. Özgürlük uğruna ölüyorum. Ağlamayın. İyi koca nasip olsun kızım Katerina. Bir oğlan doğur ki adını Traso koyasın. Adımı alsın, bana benzesin. İhtiyarı büyük kaleye götürdüler. Paşanın kapısının dışına oturttular. Büyük çınarın altına. Bir berber çağırtıp usturasıyla derisini yüzdüler. Derisinden paşaya bir tütün torbası yaptılar. Çorabını örerken Katerina'nın kafasından hep bunlar geçiyordu bu akşam. İç geçiriyordu hep. Kaptan Mihal'le ömrü iyi geçmişti. Yoktu bir şikayeti. Yiğit adamdı. Namuslu, ünlü, ağırbaşlı adam. Kadınlara düşkünlüğü yoktu. Kumar oynamazdı. Eli açıktı. Ancak yılda 2 kez içini boşaltmak amacıyla kafayı çekerdi adam akıllı. Erkek değil miydi? Bu kadarı da olurdu. Başkaları çok daha kötü işler yaparlardı. O sadece kafayı çekiyordu. Ama bu yıl yaşamları ağırlaşmıştı. Geçen yıl bu sıra doğurduğu kızlarını Kaptan Mihal görmek bile istememişti. Görmek istemiyorum, sesini duymak istemiyorum diye gürlerdi. O mavi gözleri nereden buldu öyle şeytan götüresice? Soylarından hiç kimsenin gözleri mavi değildi. Oysa bu bebeğinkiler maviydi. Olur şey miydi? Sanki bir uğursuzluk çökmüştü evine. Kanı kirlenmişti. Kaptan Mihal işte buna dayanamazdı. Zavallı ana gözyaşlarını içine akıtıyor, susuyordu. Ne diyebilirdi ki? Evdeki büyük ikonun, baş melek Mihail'in ikonunun önüne atardı kendini. Kanatları altındandı baş meleğin. Kılıcı alev gibi dalgalanıyordu. Elinde yeni çıkmış bir can vardı, ürkek, kundaklı, yeni doğmuş bebek gibi. İkonun önüne kapanırdı, yalvarırdı. O değil miydi evlerinin, yuvalarının koruyucusu? Kocasıyla konuşsundu, öğüt versindi. Bir gece düşüne girsindi, azarlasındı. Katı yüreğini azıcık olsun yumuşatsındı. Kaptan bütün gün dükkanda olurdu. Ona yemeğini çırak Harito'yla yollardı. Kendisi de böylece rahatlar, çocuk keyfince ağlar, viyaklardı. Onu dizlerinde sallardı. Ama ortalık kararmaya başlayınca yavruya uyku ilacı verirdi. Sabaha dek bir daha uyanmasın diye. Yukarıki odadan Trasaki'nin bağırdığı duyuldu. Düş görüyordu besbelli. Ana gülümsedi. Uykuda bile rahat değil yavru dedi. Düşünde hep birilerini kovalar, orduları püskürtür, Osmanlı'yı öldürür. Büyüyünce de şimdi düşünde gördüklerini yapacak, babası gibi, dedesi gibi. Ah ah, bitmez Girit'in dertleri, bitmez, tükenmez. Sustular. Renio pencereden gecenin karanlığına baktı. Poyraz esiyordu. Bir panjur gıcırdadı. Uzaktaki bir evden genç bir ananın ninnisi duyuldu. Renio gözlerini kapadı. Dinliyor, göğüsleri karıncalanıyordu. Bu akşam gecikti dedi az sonra, kafasındaki düşünceleri başka yönlere yöneltmek için. Nuri haber yolladıydı. Niye istediydi ki onu it? Renyo gülümsedi. Babam gene onu kırmızı kuşağından tuttu muydu, dama fırlatacak besbelli diye karşılık verdi övünçle. Ana başını salladı. Ama o da hıncını bir düzine Hristiyan'dan alacak. Yok diyorum sana, Girit'in dertlerinin sonu yok. Babam sağ oldukça kimsecikten korkum yok benim. Ben de böyle derdim kendi babam için ama bir gece... Sustu. Sadıç kediye bu adı takmışlardı. Renyo'nun dizleri üstünde birden dikildi. Kulaklarını dış kapıya doğru çevirdi. İki kadın da kulaklarını o yana verdiler. Renyo çabuk çabuk ipliğini, dantelini, makasını topladı. Kedi çoktan fırlayıp mutfağa kaçmıştı. Geliyor dedi genç kız. Şimdi kuru bir öksürük sesi duyulmuştu dışarıdan. İşte geliyor. Ana kalktı. Varıp yemeğini ısıtayım dedi. İçeri girdiğinde kimse olmasın ister. Bundan öksürdü. Kaptan Mihal kapıyı gümbürteterek açtı, eşiği açtı, kapı demirini yerine koydu. Avluyu geçip eve girdi. Çevresine bakındı. Kimsecikler yoktu. Başındaki mendili alıp bir yana fırlattı. Cepkenini çıkardı. Tümden tere batmıştı. Kanepenin köşesindeki yerine oturdu. Bahçeye bakan pencerenin önüne. Kuşağından mendilini çıkarıp alnındaki, göğsündeki, boynundaki terleri sildi, kuruladı. Hava almak için pencereyi açtı. Mutfakta iki kadının yemek ısıtmak için ateş yaktıklarını anladı. Birden bebenin hıyakladığını sandı. Kulak verdi, kanı başına uğradı. Ses seda yoktu. Tabakasını çıkardı, bir sigara sardı. Çakmağını çıkarıp yaktı. Ağzı zehir gibiydi. Acı sigarayı pencereden dışarı fırlattı. Elindeki tepsiyle karısı girdi içeri. Masanın üstüne bırakacak oldu tepsiyi. Kaptan Mihal başını kaldırmadan aç değilim dedi. Götür tepsiyi. Kadın karşılık vermedi, tepsiyi alıp çıktı. Ev ağır bir sessizlik içindeydi. Kaptan Mihal kalktı, cepkenini giydi, siyah mendilini başına iki kat doladı, kapıya doğru yürüdü. Kafasından geçenleri tartıyordu. Durakladı. Çevresine şimşek gibi bir göz attı. Duvarlarda 821 ayaklanmasının kahramanları, silahları, fişeklikleri, piştovlarıyla pırıl pırıldı. Bıyıkları halat gibi burulmuştu. Saçları omuzlarına dökülüyordu. Kaptan Mihal uzunca süre kendinden geçti. Birer birer kahramanca bakıyor, birer birer hepsini selamlıyordu. Hayat hikayelerini iyice bilmiyordu. Ne yapmışlar, nerelerde dövüşmüşler, kahramanlıklarını, nerelerde doğup büyüdüklerini, Rumelili, Moralı, Adalı, Giritli. Bunlar onu pek de ilgilendirmezdi. O tek bir şey bilirdi. Tüm bu yiğitler Osmanlı'yla dövüşmüşlerdi. Bunu biliyordu. Bu da kendisine yeterdi. Tüm ötekiler öğretmenlere, okumuşlara özgüydü. Bir savaşçının önünde kandil yanıyordu. Sanki bu resim bir ikondu, kutsal. Bunu görüp de nedenini soranlara, o Aya Karaisko'dur der, kesip atardı. Yunan Kurtuluş Savaşı'nın bu halk generali için. Dedesi Deli Mihal'in kaptanıydı o. Bir gece Atina dolaylarında, Faleron'da siperdeyken, Yunanlılar ve Osmanlılar karşılarına çadırlarını kurmuşken, dedesi çekmişti kafayı. Kaptan buyruk çıkarmıştı. Kimse siperden çıkmayacaktı. Sabah olup öteki kaptanlar yardıma gelinceye dek. Hristiyanlar az, Osmanlılarsa karınca gibiydi. Ama dedesi Deli Mihal öbür Giritli savaşçılarla çekmişti bir kez kafayı. Kim tutabilirdi onları? Siperden dışarı fırlamışlar, Osmanlı çadırlarına dalmışlar, piştovları çalıştırmışlardı. Türklerle Hristiyanlar vaktinden önce birbirine girmişler, kaptan Karaiskakis vurulup ölmüştü. Başını yedi, başını yedi diye söylendi kaptan Mihal. Ama zarar yok, dedem kendisi de vurulup öldü. Hepsi vurulup öldüler. Avluya çıktı. Asmalı kuyu, kuyunun yanındaki yalak, çevredeki saksılar, her şey ona dar geliyordu. Ufak ahıra yaklaştı. Avlunun dip tarafındaki kır kısrak, yarı karanlıkta parlıyordu. Kulaklarını dikip sahibine döndü, baktı, sevinçle kişnedi. Kaptan Mihal hayvana yaklaştı. Elini koca ayasıyla hayvanın boynunu, karnını, sarısını okşadı yumuşak, kaydıra kaydıra. Sıcacık, sevimli mahluk her buyruğu yerine getirmeye hazır, onurlu, uslu söz dinlerdi. Hiçbir vakit onun hatırını kırmamıştı. Hep onunla beraber olmuştu. Tek vücut, ölüme dek. Uzunca süre avucunu hayvanın gri yelesinde tuttu. Kısrağın sıcaklığını kendi gövdesinde duydu. Şimdi adamla kısrak tek bir varlık olmuştu. Kaptan Mihal birden ensesinde yele bittiğini sandı. Gücü sonsuz artmıştı. Evin duvarını bir sıçrayışta aşabilirdi şimdi. Büyük kalenin surlarını ve Osmanlı çizmelerinin çiğnediği verimli ovaya doğru, Nuri Bey'in çiftliğine doğru dört nala gidebilirdi kişneyerek. Topraktan, atın sıcak gövdesinden sonsuz bir güç yükselmeye başlamıştı. Tabanlarına değmiş, dizlerine doğru ilerlemiş, butlarını aşmış, böbreklerine ulaşmış, göğsünü şişirmişti. Topraktan ve hayvandan gelen bir güç, amansız. Bir sıçrayışta eşiği aştı. Harito diye gürledi. Karısı göründü. Uyuyor dedi. Uyandır. Bir sigara daha yaktı, ayakta bekledi. Sigarasını içiyordu. Şimdi ağzı zehir gibi değildi. Burnundan çıkan dumanı seyrediyordu rahat. Bekliyordu. Harito göründü uykulu, gözlerini ovuşturarak. Saçı başı karışık, göğsü bağrı açık, yalın ayak. 12 yaşında var, yoktu. Yeğeniydi, kardeşinin oğluydu. Köyden gelmişti, babası yollamıştı okusun diye. Ama Kaptan Mihal okuma yazmadan nefret ediyordu. Züppe mi olacaktı oğlan, öğretmen mi olacaktı? Görmüyor musun amcan Titiros'un halini? Okul bızdıklarının onu nasıl maytaba aldıklarını? Zavallı, gözlerin bozulacak, gözlük takıp rezil olacaksın el aleme. Otur işte dükkanda, büyür de aklın başına gelirse sermaye koyarım, sana da bir dükkan açarım, adam olursun.